Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'dayız. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, ilk olarak klinik psikolog Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri başlıklı Kendimiz Üzerine Biraz Daha Düşünmeliyiz başlıklı soru cevapları paylaşacağız. Başkalarına verdiğim sözleri yerine getirdiğim halde mutlaka yapacağım veya asla yapmayacağım diyerek kendime verdiğim sözleri yerine getiremiyorum. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Kendime verdiğim sözleri nasıl tutabilirim? Soru esasında cevabını veriyor. Başkalarına verdiğim sözü tutuyorum, kendime verdiğim sözü tutmuyorum. Aradaki fark problemin kaynağı ama acaba arada nasıl bir fark var? Bunu bulursak cevabı da buluruz diye düşünüyorum. O zaman bulmak için bazı soruları kendimize soralım. Acaba başkalarının benim hakkımdaki görüşlerini benim kendim hakkındaki görüşlerimden daha mı çok önemsiyorum? Ya da benim kendim hakkında başkalarının benim hakkımdaki görüşlerinden bağımsız görüşlerim var mı? Acaba başkalarını ciddiye aldığım, önemsediğim kadar kendimi ciddiye almıyor, önemsemiyor muyum? Burada önemsemek, öncelemek veya enaniyet sahibi olmaktan ziyade kendi imtihanımızı kendimizin verdiğimizin bilincinde olup kendi hayatımızın hesabını kendimizin vereceği sorumluluğunu önemsemek ve bu noktada kendi vazgeçilmez konumumuzu önemsemek kastedilmiştir. Acaba başkalarının yaptırımlarından korktuğum kadar kendi yaptırımlarından korkmuyor muyum? Başkaları küser, başkaları kızar, başkaları ceza verir, mahrum bırakır ama kendim nasıl olsa bir şey yapmam diye mi kendimi teselli ediyor ya da kandırıyorum? Acaba başkalarının beklentilerinden emin olduğum kadar kendi beklentilerimden emin değil miyim? Başkalarına söz verdiğim zaman yerine getirilmesi bekleniyor, kendime söz verdiğim zaman kendim yerine getirmemi beklemiyor muyum? Ya da başkalarına söz verdiğim zaman bana güvendiklerini biliyorum ve o güveni zedelemek istemiyorum ama kendime söz verdiğim zaman kendime güvenmiyorum da o nedenle zedelenecek korkum olmadığından bir şey yapmıyor muyum? Bütün bu soruları düşünüp cevaplarını dürüstçe verdikten sonra üzerimize düşenleri yaparsak sorun kendi kendine çözülmüş olacak ve başkalarına verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz gibi kendimize verdiğimiz sözleri de yerine getirmiş olacağız. Şu an istediklerimizde en çok istediklerimiz arasında tercih yapmalıyız. Verimli bir çalışma için düzenli bir uyku gerekli olduğunu biliyorum ama uykumu bir türlü düzene sokamıyorum. Akşam geç yatıyor, sabah uyanamıyor ve hayata geç başlıyorum. Uykumu düzene sokmanın bir yolu var mı? Uykumuzu düzene sokmak için hayatımızı düzene sokmamız gerekiyor. Bunun için de düşüncelerimizi ve isteklerimizi düzene sokmamız lazım. Bu noktada meseleyi daha karmaşık hale getirmemek için 3 tane beceri üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan birincisi önceliklerimiz konusunda doğru karar verebilme becerisidir. Bunun için de en çok istediğimle şu an istediğim arasında her zaman yapmam gereken tercihi şu an istediğimden yana değil, en çok istediğimden yana yapmam gerekir. Yani şu an gece vakti takılmak, arkadaşlarımla gezmek, biraz film seyretmek vesaire istiyorum. Bunu mu tercih edeyim yoksa en çok istediğim olsun için şimdi uyumayı ve yarın onun için gayret etmeyi mi tercih edeyim? Ancak burada ikinci tercih devreye giriyor. Yani en çok istediğimi bulmak ve ona ulaşmak için emek vermeyi, zaman harcamayı, fedakarlık yapmayı tercih etmek. Sabah heyecanla, neşeyle, sevinçle uyanacak kadar çok istemek. Akşam uyumayı, yarın ona koşmayı mümkün kıldığı için kabullenmek. Öbür türlü bu kadar çok sevmeden, bu kadar çok heyecanlanmadan, bu kadar çok istemeden, herkes ayaktayken yatmayı, herkes yatarken kalkmayı tercih etsin. Üçüncü beceri de hayallerimize ve hedeflerimize giderken zorluklarımızı kolaylaştıracak insanları hayatımıza alalım. Zorluklarımızı zorlaştıracak insanları değil. beni seviyorsa gece aramasın. Beni seviyorsa gece bir şey yapmayı teklif etmesin. Beni seviyorsa gecelememi istemesin. Bunun yerine sabah erken uyanmam için destek olsun. Buluşmalarımızı sabahlara koysun. Sabahlarda beni arayıp sorsun. Bu üç beceriyi kazandığımız zaman büyük oranda akşam yatıp sabah kalkmak kolaylaşacaktır. Ama yine bu hayatta hiçbir güzel işi ve eseri hiç zorlanmadan yapabilmeyi veya kazanabilmeyi beklemeyelim. Her şeye rağmen yine de sabah kalkmak zor gelebilir. Gelirse gelsin, kararımızı değiştirmesin. Gelecekte hayaller de bitmez. Biz yolda olmaya bakalım. Geleceğe dair kurduğum hayallerime çok yaklaşmışken gerçekleştiremedim ve şu an çok karamsar bakıyorum önümdeki döneme. Neşem kayboldu, enerjim yok, ümitsizim. Yeniden başlamak için ne yapmalıyım? Bir şeyi unutmayalım. Biz yaşadığımız sürece gelecek hiç bitmez. Dolayısıyla önceden hayalini kurduğumuz geleceğe ulaşamamışsak o geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir gelecek var önümüzde. Ancak bunu düşünürken çok dikkatli olmamız gereken bir konuyu hiç unutmayalım. Bu dünyanın ve hayatımızın bir dengesi var. Çatlasak da patlasak da bu denge çok değişmiyor. Yani ne kadar hızlı davransak, koştursak, acele etsek de varacağımız yere yine varmamız gereken zamanda varıyoruz. Zaten varmamız gereken zamandan önce varıyorsak, o zaman daha büyük sorunlar bizi bekliyor demektir. Bu nedenle geleceği düşünürken, hayaller kurarken hemen şimdi ulaşayım, biraz zaman, biraz emekle istediklerime kavuşayım diye düşünmeyelim. Yavaş yavaş ama emin adımlarla yürüyeceğimiz bu yolun, koşar adım şaşkınlıkla yürüyeceğimiz bir yoldan daha doğru şekilde bizi hedefimize götüreceğinden emin olalım. Tabii burada hedef sağlıklı bir hedefse bu dediğim geçerli. Yani insanın insanlığına yakışan hedeflerine ulaşma yolunda bu söylediklerim geçerli olur. Ve öyle bir olur ki yolda olmak hedefe varmaktan daha kıymetli hale gelir. Ama hedef şu araba, bu makam, o evse, o zaman insan koşsa da yürüse de eninde sonunda tuzlu su içer gibi hep susuzluğu, huzursuzluğu devam edecektir. Sonuç olarak şunu demek isterim. Nereye, niye gittiğimizi bilelim. Hiç acelemiz yok. Çünkü mesele varmak değil, yolda olmak meselesidir. Değerli dinleyenlerimiz, klinik psikolog Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri yazısında yer alan soru cevapları paylaştık ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi programına. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Emre Topoğlu imzalı Nedir Bu Hayat Bilmecesi başlıklı yazıyı aktaracağız. Ne garip bir başlık değil mi? Birçok yerde duyabileceğimiz ve daha önemlisi birçok konuya hazırlık cümlesi olarak kullanılabilecek kadar geniş bir ifade. İşte hikaye tam da burada başlıyor ve tüm kıymetli edebiyat öğretmenlerimden özür dileyerek itiraf ediyorum. Sanırım ortaokulun ilk senesinde keşfettim bu ifadeyi. O zamanlar kompozisyon yazdırırlardı bize. Hatta sadece kompozisyon adlı bir ders vardı. Hala var mı bilmiyorum ama bence oldukça faydalı bir dersti. Gerçi şimdi siz bu yazıyı okurken çok da faydalı olmamış galiba diyeceksiniz ama ne olur beni ölçü almayın, faydalı bir işti. Hatta şöyle ifade edeyim, bu derse beraber girdiğim ve şu anda en çok satanlar listesinde kitapları olan arkadaşlar biliyorum demek isterdim ama öyle olmasa dahi bu dersin kendini daha rahat ifade edebilmeye, yazabilmeye, düşünmeye ve nihayetinde okumaya faydalı etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirtmek isterim. Neyse çok uzattım yine. Nasıl o süreç? Giriş, gelişme ve sonuç. Ben an itibarıyla hala girişte etrafı seyretmeye devam ettiğimden gelişme kısmına geçemedim. Özür diliyorum. Asıl mesele en sevdiği ders matematik olan ama yazmaya da hevesli bir öğrenci olarak içinden geldiği gibi yazmakla birlikte yine analitik düşünmekten de vazgeçemeyip bu dersten nasıl iyi not alabilirim meselesiydi. Biliyorum ki karşımda bir edebiyatçı var ve noktaya, virgüle, cümledeki anlamdan daha çok değer verme olasılığı çok yüksek. Ayrıca noktalama işaretlerinin düzgün kullanımı kadar el yazısının güzelliği, kağıdın düzeni de hayati bir öneme sahip not alabilmek için. El yazım aslında fena değil, hatta çok güzel olduğunu söyleyenler biri olmuştur. Dolayısıyla bu kısımda sıkıntı yok gibi. Kağıt düzenine falan da dikkat edeceğiz. Yan, öyle yağ sil yapmayacağız. Zira kalitesiz, yeşil silgiyle kağıtta nahoş ve kararsız bir görüntü oluşuyor. İçerik noktasında da kasmaya hiç gerek yok. İçimden geldiği gibi ama noktalama işaretlerine dikkat ederek, hatta mümkünse bol bol kullanmaya müsait cümleler kuracağım ki hala noktalı virgül gibi kullanımı zor bir kuralı sanki mecburmuşum gibi kullanırım. Alışkanlık işte. Bu arada eminim şu ana kadar yazdıklarım yazım kurallarına tamamen aykırı devrik cümlelerle dolu ama not kaygım yok, mazur görün. Sınavdayım, toplam sürem 20 dakika. Konuyu inanın hatırlamıyorum ama uzun uzun noktalama işaretleriyle dolu bir yazıyı yazdığımı söyleyebilirim. Kısacası düşündüklerimin neredeyse hepsini kağıda aktardım. Muhtemelen iyi bir not alırım bu kağıtla ama en zor olanı, yani notun banko düşeceği kısım hala boş, yani yazının başlığı. Bir başlık bulmam gerek ama hocamın okuyucunun içeriği başlıkta bulabilmesi ama en mühimi okuyucuda ilgi uyandırması gerek ifadesiyle uyumlu bir başlık. İşte bu düşünceler içinde girdiğim ilk sınavda bu özellikleri taşıyan ve tam anlamıyla kapsayıcı bir başlık bulamamış ve son dakikalarımı kafamda soru işaretleriyle yazdığım onca yazının içinde kaybolarak harcıyorum. Sonra 20 dakikalık sürenin son saniyelerinde dilimde sürekli tekrarladığım ve aslında düşünmemi engelleyen o kelimeyi başlık kısmına yazıveriyorum. Çabukça ve kağıtlar toplanmadan kelime bir soru cümlesine evriliveriyor, hızlıca. İçerikle alakası olmasa da kapsayıcı, çok geniş, lastik gibi bir cümle oluyor ve hocanın ilgisini çekeceğinden emin bir şekilde veriyorum kağıdı. Matematikte olan güzel ilişkiyi edebiyat derslerine de taşımak özel olsa gerek benim gibi bir öğrenci için. Sınav sonuçları açıklanacağı gün garip bir heyecan var içimde. Acaba benim kurduğum fonksiyonel ilişki sonuç verecek miydi? Nihayet günler geçmiş ve sınav sonuçlarının açıklanacağı gün gelmişti. Hocamız o gün yanında iki stajyer öğretmenle girdi sınıfa ve kompozisyonlarımızı stajyer öğretmenlerin okuduğunu iletti bizlere. Bu bir bakıma iyiydi, zira henüz mesleğe atılmamış, aslında kendileri de öğrenci olan iki öğretmen adayı notları da bol kepçe dağıtacakları noktasında umut verdi bana. Stajyer öğretmenlerden birisi elinde kağıtlarla sınav sonuçlarını okuyor, düşük notlar havada uçuşuyor, eleştirilerin bini bir para. Neredeyse en son ismini okuyup kağıttan başını kaldırdığında yüzünde gördüğüm tebessüm aslında tüm heyecanımı kaybetmeme vesile olmuştu. Zira gözleri ışıl ışıl parlıyor ve sevgiyle bakıyordu yüzüme. Bana tahtaya gelmemi söylediğinde işin tahmin ettiğimden çok daha iyi olduğu yönündeki kanaatim perçinlenmişti. Nitekim ben böyle bir kağıt okumadım. Noktalama işaretlerinde en ufak bir hata yok. Bu inanılmaz bir şey. Yazı ve düzen muhteşem. Konuyu da gayet makul açıklamışsın. Ancak hepsinden öte öyle bir başlık atmışsın ki söyleyecek söz bulamıyorum dediğinde zafer kazanmış komutan edasıyla teşekkürleri kabul etmiştim. Sonra sınıfa karşı yazdığım yazıyı okumuştum. Hey gidi günler! Sahi başlığın ne olduğunu yazmadım değil mi? Başlığı en vurgulusundan tok bir ses tonuyla okuyun lütfen. Nedir bu hayat bilmecesi? Sonra mı? Sonra her kompozisyon dersinde, evet galiba hepsinde, her yazıya aynı başlığı attığım gerçeğidir. Bu başlık beni uzunca bir süre idare etti. Üniversite yıllarıma kadar her yazıda bunu kullandım. Son dönemlerde ilk dönemlerdeki kadar etki oluşturmadı belki ama beni çok idare etti. Ya acaba bana mı hissettirmemiş ama durumun farkında olabilirler mi? Tam olarak emin değilim ama aslında bunca hikayeyi sadece ve sadece şunu ifade etmek için yazdım. Belki o yıllarda ilgi çeker diye düşündüm. Sonra fark edilmediği ve iyi tepki aldığını düşünerek yazdım ama ben hala bu soru cümlesinin peşindeyim. Hala bu soruyla yaşıyor ve hala bu sorunun cevabını arıyorum. 11-12'li yaşlarda kompozisyonlara attığım bu başlığı şimdilerde yazdığım yazılarda kullanmasam da insan ilişkilerine, toplumsal olaylara, vefasızlığa, zulümlere, ikiyüzlülüğe atıyorum. Ben bu başlığı kalbimin en derininden alıp kendi kendime atıyor ve soruyorum. Nedir bu hayat bilmecesi? Sonra şöyle bitiriyorum. Rabbim, beni bir an bile nefsimin eline bırakma. Bize ne oldu bilmiyorum ama hem insanlara ve elbette nefsime üzülüyorum. Zira nefsim de en az insanlar kadar ürkütüyor beni. Değerli dinleyenler, Emre Topoğlu imzalı Nedir Bu Hayat Bilmecesi başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak programımızda bu akşam Ayşegül Öztoprak imzalı Güvercin Mektubu başlıklı yazıyı sunacağız. Sevgili geçen cumartesi karga tarafından yenilen güvercin. İçimin bir yerinde öylece kaldığını ve orada yaşamaya devam ettiğini söylemek isterim. Yalnız belki sen böyle bir yaşamayı tercih etmezsin. Yani bir karganın etrafındaki hayata inat ölümünün ilanı gibi senden bir parçayı gagasında taşıdığı bir yaşamayı. Seni böyle anıyor olmam senin de ciğerlerinin yerinde bir boşluk varmış gibi hissetmene sebep oluyor mu? Bu soru önemli çünkü ben zihnimde donmuş duran bazı anların hatırasını bu hisle yad ediyorum. Son uçuşunda mutlu muydun sevgili geçen cumartesi karga tarafından yenilen güvercin? Ben hiçbir kuşa acaba bu son uçuşu mu diye bakmadım senden önce. Bir tek kargalar ölür sanıyordum Habil'le Kabil kıssasından. Ha bir de yumurtadan yeni çıkan kuşlar galiba. Senin ölümün onlarınkinden farklı değil mi sevgili geçen cumartesi karga tarafından yenilen güvercin? Değilse sen neden öylece gelip içimde durdun gece gece? Ben kargalı bir rüya gördüm, çok oldu. O rüya da geldi bak, kirpiğimin üzerinde gözüme mercek oldu. Bir de ilkokuldayken ölen bir arkadaşım vardı. Babaannem onu hep cennet kuşu oldu diye anardı. İnsanlar neden bir gece vakti birbiriyle alakasız bu anıları hatırlar bilmiyorum. Biliyorsan sen bana yaz. Sevgili geçen cumartesi karga tarafından yenilen güvercin. Karga seni öldürünce mi doymuştur yoksa senden kopardığı ilk parçayla mı? Devam etti mi bilmiyorum gerçi. Belki de senden müteşekkil son lokmasıyla. Bir de seni yiyip doyar diye düşünüp kargadan emin olduk ya biz, o sırada sen ne düşündün? Ben o sırada seni düşünüyordum. Bir de biraz midemi ve başımı. Çünkü senin canınla göz gözeydik, ağzında senden bir parça vardı. Seni öylece bıraktığımız için bize kızdın mı? Ölmüştün ve ben bilmiyordum ölmek ne demek. O an sana yapabileceğim hiçbir yardım kalmadı sandım ama çok ilginç, şu an sana mektup yazıyorum. Senin için yapabileceğim başka bir şey varsa söyle. Çünkü kendim için yapabileceklerimi yapamadığımdan, yetişemediğimden başka işlerde aranıyorum. Sahi sevgili geçen cumartesi karga tarafından yenilen güvercin, son uçuşun bir aranma mıydı yoksa aylaklık edip bahara mı seviniyordun? aslında bunca girizgahı yalnızca şunu sormak için yaptım. Ölüm, karganın gözlerindeki hiçlik gibi bir şey mi yoksa bilmiyorum. İşte ben hiç ölmedim. Ölümün beni bundan etkiledi sanırım. Son uçuşunda. Yalnız sevgili cumartesi günü karga tarafından yenilen güvercin, ben daha önce hiç uçmadım ama sormak istiyorum. Son uçuşum olduğunu anlayabilecek miyim? Ölmeden önce o sırrı kavrayabilecek miyim? Ayşegül Öztoprak imzalı Güvercin Mektubu başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Genç Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından yazılar paylaştık bu akşam. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.